muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol, cömertçe saç yüreğini, hakkı bilmiyorsa geç yüreğini, yarından bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Dikenler atsa da cefa çiçeği, aman ha solmasın vefa çiçeği, şu yalan dünyanın nazlı gerçeği, dillerden düşmesin hasılı kelam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Merhamet çiçeği dallar aşkına, kutlu ize hayran çöller aşkına, şefaat kokulu güller aşkına, sevgimize olsun vesile selam. Güzeller güzeli, Resul'e selam. Gül Resul'e, onun güzel ümmetine, kıymetli misafirlerimize ve Fransa'ya selam olsun. Fransa'ya niye mi selam olsun? Onu da birazdan anlatalım. Akif Bey, buyur kardeşim.
Allah razı olsun hocam.
Efendim, Fransız klasik edebiyatının büyük romancısı Balzac demiştir ki, bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli, en güzeli, o kimseyi minnet altında bırakmayacak bir şekilde yapılan iyiliktir. Yaşlı adam, delikanlının cebine bir şeyler bırakırken, Allah senden razı olsun evladım, dedi. Bu ihtiyarı yeniden doğmuş gibi sevindirdin. Şu ufak hediyemi alırsan beni daha da sevindireceksin. Delikanlı, yapmış olduğu iyiliğin makbule geçeceğini daha işin başındayken biliyordu. Yol kenarında ağlayan 4-5 yaşındaki çocuğun kaybolduğunu anlamış ve onu nereden geldiğini soruşturduktan sonra bir taksiye bindirip evine götürmüştü. Fakat delikanlı aradığı evi bulduktan sonra büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü karşısında derme çatma bir gecekondu duruyordu. Üstelik kapıyı da çocuğun dedesi açmış ve torununa hasretle sarıldıktan sonra kendisine teşekkür edip cebine birkaç bozuk para bırakmıştı. Daha doğrusu delikanlı cebine konulanları bozuk para sanmıştı. Genç sohbet sırasında çocuğun anne ve babasının kaza sonucu vefat ettiğini öğrenmiş ve yaşlı adam bir ara ağlarken cebine konanları şöyle bir yoklayıvermişti. 3-5 tane bozuk para koskoca ceketin cebinin köşesini bile doldurmuyordu. Evin haline bakılırsa yaşlı adam oldukça fakirdi. Ama hiç olmazsa taksi parasını karşılayacak kadar bahşiş veremez miydi? Delikanlının yüklü bir hediye ile yolunu bulma hayalleri yıkılmış ve içinde bir şeyler kıpırdanmaya başlamıştı. Anlaşılan tahammül edilemeyecek derecede cimri bir ihtiyarla karşı karşıyaydı ve ona mutlaka bir ders vermesi gerekiyordu. Yaşlı adamın yüzüne dik dik bakarken cebindeki bozuklukları avuçladı ve çocuğun ayaklarının dibine fırlatarak "Git de kendine oyuncak al ufaklık, böylelikle cömertlik nedir, öğrenmiş olursun" dedi. Yavrucak yere eğilerek paraları topladığında delikanlının gözleri yerinden çıkacak gibi oldu. Çünkü çocuğun küçük avuçlarında 5 tane altın lira parlıyordu.
Evet, dilinize sağlık. İrfan Burcu'nda şiir sohbetine kıymetli dinleyenlerimiz hoş geldi. Başka kim hoş geldi? Fransa'dan kıymetli bir misafirimiz var. Gazi Çakmak Bey, şair aynı zamanda yakın zamana kadar da Evro şehrinde DİTİB başkanlığı yaptı. Evet Gazi Bey, hoş geldiniz. Safara getirdiniz.
Hoş gördük Mehmet Akif Bey. Sözlerime başlamadan önce milletimizin içinde bulunduğu buhrandan Allah bir an evvel kurtarmasını niyaz ederim aziz milletimize.
Amin.
Ve böyle bizleri kara günleri göstermesin Allah'ım.
Amin.
Bu şer odaklarının şerlerini kendilerine çevirsin. Şeytanın ve şeytanlaşmış insanın şerlerinden korusun.
Amin.
Diye bu sözlerime başlıyorum.
Evet, önce isterseniz hocam sizi tanıyalım. Yani gerçi Bestami hocam veciz bir şekilde tanıttı ama Gazi Çakmak kimdir, ne yapar, ne içer, ne yer? Şöyle Fransa'da ne yapıyorsunuz? Ne zamandan beri oradasınız? Şiire, edebiyata olan merakınızın arka planını dinleyelim sizden.
Önce ben kendime yazdığım bir şiir var. Ondan tanıtayım isterseniz.
Tamam.
Buyurun.
Özburun'dan bir can erediye. Fakat Özburun, Afyon'un, Bolvedi'nin şirin bir beldesi Özburun. Ben de Özburun olarak şöyle seslendim. Bir caneri, tanımak istersen beni, Özburun'dan bir caneri. Can diyene verir canı, Özburun'dan bir caneri. Merak edip arar isen, kimdir diye sorar isen, dost yerine koyar isen, Özburun'dan bir caneri. Asaleti Türkmenelli, Karaca olan Yunus Dilli. Memleketim yören belli, Özburun'dan bir caneri. Taşkın akan seller gibi, ılık esen yeller gibi, aşk sazında teller gibi, Özburun'dan bir caneri. Sofrada kısadır kolu, yüreğinde sevgi dolu, dürüstlüğe gider yolu, Özburun'dan bir caneri. Vermeseler değer bile, anılırım dilden dile, tüm dostlara selam ile, Özburun'dan bir caneri diyerek başlıyorum.
Aleyküm selam diyelim.
Yani birçok biz burada değerli şairi ağırladık. Hepsine kendinizi tanıtır mısınız diye sorduk. Kimse böyle şiirle, hele böyle bir samimi, duru bir şiirle kendisini tanıtmadı bize.
Evet. İşte Fransa'ya 1981'de gittim. Turist olarak gittiğimin hikayesi bayağı bir şeydir. Hikayesi vardır. Şöyle söyleyeyim. 1973'te babam Fransa'ya gitti. Annem gibi 1978'de götürdü. Fakat ben de 17 yaşında basmıştım. Ben de gitmek istedim. Fakat babam dedi ki, ben sen dedi İmam Hatip'te okuyorsun. Ben senin günahına giremem. Diplomayı alacaksın. Ondan sonra götüreceğim seni dedi.
Allah razı olsun. İyi demiş.
Ve 80 diplomayı aldık İmam Hatip Lisesi'nden. Hadi baba, bu sefer bizim yaş doldu. Vize alamadı gariban. Uğraştı, olmadı. Bu arada köye bir ev başlattık beldemize. Ev şey yapıyorum, ben takip ediyorum ev inşaatı. İnşaatın son kiremit şeyine gelince parasını gönderdi babam. Babam gönderdi. O arada ben 1981 80 ihtilalinden sonra olduğu için bütün Avrupa devletleri Türkiye'ye vize uygulamaya başladılar. İsviçre kalmıştı. Tek ümidim İsviçre'ydi. Yani İsviçre'ye vize uyguladım, oradan geçemiyorsun. Vize alman gerekiyor.
Evet.
Fakat vize olmadı mıydı? Oradan geçiyoruz. Geçiş yapıyoruz. Ben de öyle yaptım. Bosfor turizm vardı o zaman. Bir bilet aldım hocam. Doğru. Verelim İtalya. İtalya'dan İsviçre. Babamın gönderdiği kiremit parasını yollarda harcadık. İşimiz rast geldi. Vardık Fransa'ya. Fransa'ya vardık. Efendime söyleyeyim. Baktım babam çalışıyor. Fakat ormanda. Dedi ki haydi ormana gidiyoruz. çalışmaya. Çalışmaya gittik. Böyle aynı 7. ayın sıcağı. Sıcağı biraz da bizim oranın havası nemlidir. Fransa'nın Normandiya'da havası nemlidir. Ormanda çalışmaya başladık. Babam kesiyor, ben topluyorum arkasından. Fakat 2 metrelik meşe. Kalın kalın meşeleri topluyorum. Çok zoruma gitti işçilik. İşçilik hiç hayatta görmedim o zaman. 21 yaşıma gelmişim, daha işçiliği bilmiyorum. Köy yerinde tabii ki işçilik ufak tefek yaptık da şey değil yani. Sonra babam öğle yemeği oldu. Ben bu işçilikten korktum. Dedim ki bu insan işi falan değil bu iş dedim. Anlıyor musun? Dedi babam dedi ne o bir şöyle dedi bir garip durumun var dedi biliyor musun? Dedim ki baba ben sana dedim gerçeği söyleyeyim mi? Bu iş beni sarmadı. Ben Türkiye'ye döneyim. Askerliğimi yapayım. Askerliğimi yaptıktan sonra da bir tarafa girerim ben. Sonra babam tabii ki düşündü. Çünkü ev yaptırıyor zavallı tek başına. Aile idare ediyor Fransa'yı.
Borç hocam, var.
Fransa'yı o borç var. Şimdi borçları sıraladı bana. Sıraladı. Yani bayağı bir yüklü. Ondan sonra dedi ki bir de sen dedi evleneceksin bunun üzerine dedi. Bu borcun üzerine. Tamam dedi git dedi falan. Ben şimdi düşündüm. Mehmet Akif Bey babam haklı. Ondan sonra Bismillah ya Allah dedim. O bana zor gelen o 2 metrelik meşe odunları. O şu meşe odunları böyle kalın. Saman kuş çöpü kadar gelmedi. Ondan sonra.
O azimle
hala da o azimle 50 yaşıma kadar o azimle çalıştım. Dedim 50 yaşıma kadar çalışacağım. 50 yaşımdan sonra çalışmayacağım dedim.
Hep o mesleği mi icra ettiniz?
Yok. Ondan zaten onu kısa zamanda 6 ay sonra bıraktım. Çünkü benim sevmediğim bir meslekti. Onu bıraktım ben. Karayollarına geçtim. Karayollarına 17 sene çalıştım. Karayollarında. Bunun aşağı yukarı 6 senesi falan işçiliktir. Geri kalanı yöneticilik. Yani ekip şefliği. Şeflik yani.
Evet.
Şöyle olarak şantiye şefliği. Ondan sonra ben o işten dedim ben kendi işimi kurayım. Daha iyi kazanırım.
Şimdi daha kendi iyi. İşinize geçmeden
evet.
Bir şiir dinleyelim Gazi Bey. Sonra kendi işinize geçme bölümüne gireriz. Evet. Bir de sosyal
Fransa'dan,
faaliyetler de yapıyorsunuz.
Burayı özlüyorsunuzdur. Muhtemelen gurbet şiirleriniz de vardır sizin.
Evet. Evet.
Varsa öyle bir şiiriniz dinlemek isteriz.
Şöyle gurbetin özetini yazdım. Bir şiirim var. Şu gurbet eline geldim geleli. Ah neler yaşadım, neleri gördüm. Gurbetle kendimi bildim bileli. Tasavvur edilmez alemi gördüm. Helal kazanç için mekik atanı, mekan bulamayıp parkta yatanı. Gördüm 3 kuruşa insan satanı, ucuzca götürüp atanı gördüm. Şeref haysiyeti yere düşüren, riya mutfağında aşı pişiren, kaynağa bakmadan alıbaşıran, dürüst zannettiğim hırsızlar gördüm. Küçüğünü kollamayan kansızı, büyüğünü tınlamayan densizi, hatır gönül dinlemeyen gamsızı, terbiyeden yoksul hadsizler gördüm. Becerip de dal dikmeyen dalsızı, gördüm yolu bulamayan yolsuzu, libas üstlük alamayan çulsuzu, mekan tutamayan elsizler gördüm.
Yani Köroğlu'nun sesi sevdası Fransız.
Güzel bir hiciv şiir olmuş. Peki bunları gördünüz ve teslim olmadınız Gazi Bey.
Mücadele.
Çünkü kıymetli dinleyenlerimiz Fransa'ya gittik. Gazi Bey'in şehrinde program yaptık. Orada camiyi, DİTİB'in faaliyetlerini gördük. Bu yanlışlara karşı neler yaptınız?
Bu yanlışlara karşı mücadele verdim. Birçok şeyi düzeltmeye kalktım. kendi çapımda faydalı oldum. Olduğumuz yerde bizim nüfus olarak yarımızdan fazlası Kürt. Kürt kardeşlerimi şunu söyledik, şunu ilke edindik. Burada hemşericilik kaldıracağız.
Kardeşiz biz orayı.
Kardeşiz biz. Hepimiz camide birleşeceğiz. Kardeşliğimizi ilan edeceğiz. Ve buna karşı bunu başardık. Siz de şahit oldunuz hocam. İstediğimiz masaya gidip istediğimiz kişiyle herkesine sohbet etme imkanımız var. Kardeşlik bazında. Camimizde gayet kardeşhane bu şekilde kardeşhane geçinmeyi sağladık. Dedim ben her türlü bölücülük kimden gelirse gelsin. İster benim hemşerilerimden gelsin, Türk'ten gelsin, ister Kürt'ten gelsin. Ben her türlü bölücülüğün karşısındayım. Bizim ortak paydamız Müslüman olmamız, ortak paydamız bizim kültürümüzde ortak değerlerimiz. Çünkü bugün Bingöllü kardeşlerimle yaşıyorum. Kuru fasulyeler aynı, bizim de aynı. Pilavlar aynı, bizim de aynı.
Yürekler aynı.
Yürekler aynı, bizim de aynı. Evet. Dedim ki kardeşim ne var orada?
O zaman ben bir şiir okuyayım Gazi Bey'in bu yaklaşımına ve bugünlere de uygun bir şiir. Bu arada siz de hazırlayın Gazi Bey şiirinizi.
Evet.
Dost yüreğin geniş olsun. Bağır yanık dağlar gelir. Dost yüreğin geniş olsun. Gözü yaşlı çağlar gelir. Dost yüreğin geniş olsun. Gözü gönlü açlar vardır. Himmete muhtaçlar vardır. Hüzün yüklü göçler vardır. Dost yüreğin geniş olsun. Güneş batsa ay doğmalı. Semadan ışık sağmalı, içine dünya sığmalı. Dost yüreğin geniş olsun. Mazlum öksüz olabilir, sevgi yetim kalabilir, hak misafir gelebilir. Dost yüreğin geniş olsun. Evet, kıymetli İrfan Burcu'nun da şiir sohbeti dinleyenleri, gönlümüze bütün insanlık sığmalı, bütün Müslümanlar sığmalı, bütün Türkiye sığmalı. Bir gönül ki orada Kürt'e yer yoksa, orada Türkiye yer yoksa, ben ne yapayım o gönlü? Alın, çöp kutusuna atın.
Allah razı olsun hocam. Ben de bu bağlamda benliğimizi atalım diyorum. Sizin sohbetinizde bir ara dinlemiştim.
Hani, Fransa'dan dinliyorum.
Bu ara evet iyi bir dinleyicimiz Gazi Bey.
Dinliyor musun Fransa'dan? Maşallah evet. Çok sevindik.
Bir ara dinlemiştim. Demişti ki hocam ya bir ara bir kişinin kavga etmesini gördüm. Adamlar birbirini tanımıyor. Sen kimsin dedi. Öteki de sen kimsin dedi. Ya hocam dedim ki sen kimsin? Kardeşim sen kim olduğumu bilmiyorsun da niye kavga ediyorsunuz kardeşler? Ben de bundan esinlenerekten bir şiir yazdım. Ben çok şey yaparım, duygulanırım böyle şeylere. Zaten şairin de şeyi budur.
Sermayesi.
Benliğim. Benliğimi atmak. Yani şu dünyada eğer biz insan olarak benliğimizi atabilirsek her şeyin üstesinden geliriz. Her şeyin üstesinden. Zaten şu üç günlük dünyada neyimiz var ki? Onun için ben de dedim ki benliğim diye bir şiir yazdım. Bunu daha yeni yazdım 6. ayda. Aşkın dergahının narıyla pişen Korateşler gibi yansın benliğim. İbrahim Nebi'ye imdada koşan kutlu sular ile sönsün benliğim. Aslanın közünde Kerem misali, Leyla'nın özünde Mecnun misali, Tapduğun izinde Yunus misali, Mevlana'yı bulup dönsün benliğim. Gökyüzünde semavata dalarak, aşk ufkuna yelkenleri salarak, arşın gizeminden feyiz alarak, hilaliyle doyup kansın benliğim. Elif olup dimdik onun yolunda, vav olup eğilip onun dalında, mim olup yoğrulup onun elinde, aklanıp paklanıp yunsun benliğim. Elem dert ekleyen acılar gibi, dertleri saklayan geceler gibi, serabı bekleyen yüceler gibi, gonca gül dalına konsun benliğim. Gönül, gönüllere aksın söylesin, Mevla sevenlere vuslat eylesin, şemsi bulan gönül daha neylesin, aşkın güneşinde donsun benliğim. Diyerekten böyle bir kalem aldım.
Çok İnşallah. Güzel olmuş. Gönlünüze sağlık.
Sağ olun. Allah razı olsun.
Benliği kaldırırsan aradan ayağın olur yaradan diyelim.
Evet. Öyle demiş ya. Ne varsa sende bende.
Sizi anladığım kadarıyla Yunus Emre ve Karacaoğlan'ı çok etkiledi. Şiirlerinizde öyle bir şey var. Eda var.
Ben şiir olarak öğrencilik yıllarımdan beri Yunus Emre'nin ekseri, Karacaoğlan'ın, Necip Fazıl Kısaköre'nin ve son zamanlarda hocamın şiirlerle tanışmak nasip oldu.
Allah razı olsun.
Onun şiirlerini etkiledi beni daha çok. Şiir yazmaya bir şekilde başlamam hocam, Bestami hocamın, üstadımın şiirleridir.
Öyle mi?
Bunları ben mesela diyelim ki ne incitme gönülü şeyde söylerim. Bu zaman zaman toplantılarda, bu açılışlarda, biz orada konferans falan yaptığımız zaman bu incitme şiirini...
Büyükelçilik, konsolosluk davet ediyor Gazi Bey'i oralarda konuşmacı olarak.
Evet.
Da.
Orada mesela diyelim incitme şiiri çok etkiliyor insanları.
Selam.
İşte selam şiiri. Ben mesela selam olarak hocamın şiiriyle başlarım selam etmeye.
Evet, o şiir zaten böyle daha sitani bir şey olacak inşallah.
Evet. Zaten demiş ki edebiyat gönüllere girme sanatıdır dedi. Orada bir büyüğümüz Feyza Uğraş diye bir hanımefendi dinledim bu evet. Sözü. Allah razı olsun. Gönüllere girme sanatıdır dedi. Hakikaten ben de klişeleşmiş bir söz. İnsanların gönlüne girdikten sonra var ya, ondan sonra istediğinizi oku. Ama gönlüne giremedikten sonra...
Yine istediğinizi
oku. Yine istediğinizi oku.
Yunus Emre der hoca, gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Evet.
Sen beni omzuna aldığın zaman, yüreceğim pıt pıt atıyor babam. Göklerde kanadım olduğun zaman, içimdeki kuşlar ötüyor babam. Elim yıldızlara değiyor sanki, bir bulut üstüme yağıyor sanki. Güneş benim için doğuyor sanki. Ay dede elimden tutuyor babam. Sabahlara kadar böyle kalmaya, güçlü kollarından kuvvet almaya, dünyada en mesut çocuk olmaya, bana senin sevgin yetiyor babam.
Kimin şiiri Mehmet Akif Bey bu?
Muhterem hocam, bu Yusuf Dursun hocamızın şiiri.
Nereden okuduk? Hangi dergiden okuduk
Dünyanın
bunu?
Dünyanın en mesut çocuğu başlıklı şiiri. Bizim bahçenin arka kapak
şiiri. Bizim bahçede şiir yayınlanmaya başladı mı Mehmet Akif Bey?
Yani Gazi hocam her fırsatta bana sitem ediyor. Yayınlıyor tabii.
Hayırlı olsun, memnun oldum.
Yani bu hafta değerli... inşallah bir dahaki ayda inşallah sayımızda sizin şiirinizi yayınlayacağız.
Belki şart değil canım. Şiir olsun da güzel şiir olsun. Bizimkinin olması şart değil. Evet. Kıymetli misafirlerimiz, İrfan Burcu'nda şiir sohbeti programındayız. Misafirimiz Gazi Çakmak Bey Fransa'dan geldi. Gelmişken biz de hemen yakaladık. Programımızda ağırlıyoruz. Gazi Bey, Evro şehrinde cami gördüm ben. Davet ettiniz, geldim. Çok güzeldi o cami. Hoşuma gitti. Akif Bey, şunu söyledim. Hatta orada halka dönük bir sohbet yaptık. Sadece insanlar Müslüman olmaz dedim. Orada aklıma geldi ama. Mekanlar da Müslüman olur. Allah razı olsun. Siz burayı cami yaparak bu mekanı Müslüman yapmışsınız. Bu şeref size yeter dedik ama onunla kalmamışlar. Çocuklarımızla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz camimizde? Onları bir duyalım da gönlümüz ferahlasın.
Çocuklarımızla ilgili kültürel faaliyetler yapıyoruz. Ondan dini faaliyetler. Ekseri şimdi Fransa'da şöyle bir kanun çıkıyor. Fransa'da değil de Avrupa genelinde diyelim. Türkiye'den görevliler istemiyorlar. Bunun sebebi de oradaki insanlar buradaki bizim hocaların anlattığını anlamıyor. Yeni yetişen gençler. Çünkü yeni yetişen gençlerin Türkçeleri kısa. Kısa olduğu için o hocamızların ufku da onlara yüksek geliyor. Hiçbir şey anlamıyorlar. Anlamadıkları için Avrupa Birliği bir karar aldı. Kanun çıkarttı. Hatta benim kızın şeyi de o projeden.
Onu da anlatalım.
O projeden, evet. O projeden onlar da destekleyip, Türkiye Cumhuriyeti de destekleyip, burada Diyanet'te yetiştirip din görevlilerini orada çalıştırmak.
Yani Fransa'da yetişen çocukları Türkiye'de ilahiyat eğitimi görecekler.
Evet.
Ve Fransa'ya gidip oradaki çocuklara,
evet,
hizmet edecekler.
Evet.
Bu arada Allah'a şükür sizin kızınız da ilahiyat fakültesini kazandı.
Evet.
Bugün de kaydını yaptırdınız.
Evet. Bugün de kaydını yaptırdım. Onun da sevinci var üzerimde.
Evet.
İşte bunun şeyine biz ileride şu korku bizde oluştu. Ya buradan çocuklar istemezlerse elimizde bulunan din görevlilerine değerlendirelim. Din görevlileri kolları sıvadı. Hutbe okuyan çocuklar yetiştirmeye, namaz kıldıracak imamlar yetiştirmeye kalktılar. Fakat bunda da büyük şekilde başarılı olduk inşallah. Şimdi şu durumda hutbe okuyacak 10 tane falan çocuğumuz hutbe
Evro'da
okuyacak
sadece
hale geldi.
Çok.
Bir tane Kur'an-ı Kerim birincisi var bizden. Bir hutbe ikincisi var. Bir
Fransa
ezan
çapında.
Fransa çapında. Bir ezan ikincisi var.
Maşallah.
Onun yanında.
Yani hocam sözünüzü de kestim ama.
Evet.
Özür diliyorum. Bu şeyler, hani hutbe okumak, bizim çok aşina olduğumuz şeyler ama Avrupa için size takdir ederseniz bizzat içinde olarak çok kıymetli. Benim geçen sene Frankfurt'a, Almanya'ya bir seyahatim oldu. Orada bir fuar var. Dünyanın
kitap
bir fuarı, kitap fuarı,
evet,
var. Orada da birkaç gün kaldık. Ve bazı gençlerle, çocuklarla tanıştık. Yani değil dini, temel dini bilgileri. Hani Osmanlı Devleti, bunlar Müslüman Türk çocuklar.
Evet.
Osmanlı Devleti diye bir devleti duymamış. Fatih Sultan Mehmet kimdir dediğinde tanımıyorum diyecek durumdaydılar. Ben birkaç gün, yani aklımdan çıkmadı bu sözler, kendime gelemedim. Fransa'da bu anlamda nasıl, oradaki çocuklar, gençler, mesela şöyle bir sorun da tespit etmiştik orada. Çocuklar, ergenlik dönemindeki gençler, delikanlılar, Almanlara biraz öykündüklerinden dolayı biraz aşağılık duygusu yaşıyorlardı. Ve bundan dolayı da bu duygularını bastırmak için Almanlar gibi hareket ediyorlardı.
Evet.
Yani şeklen, sureta, sirata bu şekilde. Yani Fransa'daki Müslüman gençlerin sorunların ya da büyüklerin, mesela yine büyükler açıldı. Oradaki insanlar yemek konusunda çok sıkıntı çekiyorlardı. Çünkü et malum.
Evet, helal et.
Hudutlarımız bir değil. Dolayısıyla sizin Fransa'da yaşadığınız, oradaki Müslümanların yaşadığı sorunlar neler ve sizin bu anlamda bunu önlemek için, gidermek için, hafifletmek için bu sıkıntıları neler yapıyorsunuz dernek olarak?
Bizim oradaki Fransa'daki çalışanların sıkıntıları var. Sıkıntıları ekseri kültürel boyutlu. kültürel boyutlu, dini boyutlu. Onun haricinde ekonomik boyutlu sıkıntılarımız yok Allah'a şükür. Çünkü Avrupa devletleri sosyal bir devlet, ekseri. Sosyal olduğu için oradaki ekonomik sıkıntı biraz daha hafif. Almanya ile Fransa'nınki, Fransa Almanya'ya nazaran biraz daha farklı aile yapısı. Neden de Fransa'nın çalışma sistemi Türkiye gibi. Fransa'nın çalışma sistemi Türkiye. Almanya'nınki farklı. Almanya'nınki endüstriye dayalı olduğu için biraz da onların kanunları biraz daha da sıkı. Sosyal haklar biraz daha Fransa'ya nazaran geride. İki aileden iki kişi çalışmak zorunda. Geçinme günü için Almanya'da. Ama Fransa'da öyle değil. Fransa'da Türklerin büyük bir çoğunluğu inşaat sektöründe. İnşaat sektörü şu durumda bizde benim elinde. Tabii ki inşaat sektöründe tabii ki yorucu bir sektör ama Allah'a şükür bir kişinin kazancıyla aynı Türkiye gibi herkes beslenebiliyor. Şimdi ailedeki bir çocuğun ana dilindeki problem ve dinindeki problem ekseri anne kaynaklı oluyor. Anne çalışırsa çocuk kendi haline kalıyor. Alman'ın elinde yetişiyor çocuk misal. Fransız'ın elinde yetişiyor. Anne çalışırsa.
Ana okuluna gidiyor onların.
Tabii ki.
Kreşine
gidiyor. Bütün okul devamlı onların yanında. Bu sefer onların kültürünü alıyor. Onların yetiştirdiği bir çocuk oluyor. Evet. Ama bizim işte Fransa'da biraz farklı. Bizim hanımlarımız, mesela benim hanımım hiç çalıştırmadım. Çalıştırmadım. Devamlı çocuklara eğitimini verdi. Aynı burası gibi. Benim çocuklarım farklı. Ama büyük çoğunluğunu Fransa'da böyle. Benim gibi. Ama Almanya farklı. Ama Almanya, İsviçre endüstri ülkesi. Burada herkes çalışmak zorunda.
Herkes çalışınca çocuğu kaybediyor. Şimdi yengeden bahsedince Gazi Bey.
Evet.
Biz biliyoruz yengeye yazdığın bir şiir olacaktı. Allah razı olsun, çocukları çok güzel yetiştirmiş. O şiiri okumak istersen dinleyelim yani.
Evet hocam, o şiir zaten benim ilk şiir yazmama vesile olan bir şiir. Ben 2013 yılına kadar şiiri paylaşırım, yorumlardım da hiç aklıma gelmezdi yazmak.
2013'e kadar şiir yazmadınız.
Evet.
Bu yaştan sonra şair mi oldunuz?
Evet.
Maşallah.
Yani. Ama şair edene bak şimdi bir.
Bu şiir, hocamın dediği gibi şiiri yazdıran da önemli.
Muhakkak.
Bizim 2013'te 30 yılına girdi evliliğimiz. Yalnız kalmıştım tatilde 3-4 gün. Tabii ki yalnız kaldığın zaman da biraz daha şey çıkıyor, hasret çıkıyor.
Duygusal oluyorsun.
Duygusal oluyorsun. Dedim ki bir şiir yazayım, sürpriz olsun. Evlilik yıl dönümümüzün yıl dönümü 13 Ağustos geldi miydi? Sürprizle karşılaştım. Bir tane yazdım, hiç hoşuma gitmedi, attım. Bir tane daha yazdım, attım. Derken bir tane yazdım, bu fena olmadı dedim. Bu herhalde şey etti dedim. Ondan sonra geldi tatilden, bizim kaplıcalar vardır. Ben kaplıcaya bir şey etmem, gitmem, sevmem. Sıcak su.
Evet.
Evet. Onlar gittiler, giderler hanımları bilirsin. Hamam dedi mi, düğün dedi mi. Düğün deyince göğe merdiven dayar, çıkar derler biliyor musun? Onun için hamamdan döndükten sonra dedim çocuklara hiç kimseye duyurmam. Bir tane pasta getirin. Hemen pasta getirdiler. Dedim ben sürpriz yapacağım. Pasta getir, pasta kesildi. Pasta yemeye başlayınca dedim yine ben bir şiir okuyayım. Öylece okudum şiiri.
Okudum. Evet.
Öylece gitti.
Şimdi yani, oku da yenge dinlesin işte.
Evet, inşallah. Şiirin ismi 30 yıllık eşimsin. 30 yılın anısına. Şöyle seslendim. Sen gönlümün sultanı, gölgemsin, peşimdesin. Seni nasıl anlatsam, hayalim, düşümdesin. Dört çocuğun anası, gözümde kaşımdasın. Umudumsun, aşımsın, 30 yıllık eşimsin. Bazen esen bir poyraz, kabayel, boran, dalaz. Sana yakışıyor naz. Mevsimim iklimimsin, baharımsın, kışımsın, 30 yıllık eşimsin. Fidan gibi boyumu, çeşit çeşit huyumu, bulamadım suyumu, batınım, zahirimsin, amelimsin, işimsin, 30 yıllık eşimsin. Ekmeğim taşımda, sevincimde, neşemde, her zaman baş köşemde, sen ki temel taşımsın, batmayan güneşimsin, 30 yıllık eşimsin. Meyletmeden mallara, çiçek oldun dallara, nice nice yıllara yürüyen seyyahımsın, sen efkarlı başımsın, 30 yıllık eşimsin. Tasta ayranım benim, sözde fermanım benim, gazi hayranım senin, hayatımın tadısın, ömrümsün, yaşantımsın, 30 yıllık eşimsin.
Tasta hayranım benim ha.
Çok güzel.
Çok hoş.
Yani yaşanarak yazılmış. Yusuf Dursun Bey'in de işine yazdığı şiir var. Acizane bizim de var. Bir programda okuduk. Edebiyat doktoru Hayrettin Sadıç Bey dedi ki, ben o zamana kadar öyle düşünmemiştim. Hocam dedi, herkes sevgiliye yazar. İlk defa sizle karşılaşıyorum dedi böyle. Eşe şiir yazanı dedi. Üçüncüsü de Gazi Bey. Fakat iş burada iddiaya bindi.
Hocam atışalım.
İşte atışalım. Gazi Bey 30 yıl diyor ya. Bizim bir de 40 yılı geçti. Mehmet Akif Bey. 40 yıla da ben bir şiir yazdım. Müsaadenizle arz edeyim. Mutluluğun yaşı 40'ında güzel. Dile kolay 40 yıl pervane gibi. Dönüp durdun sevgi çarkında güzel. Rahmet vesilesi yağmur misali, toplandık muhabbet arkında güzel. Çocuklarım oldu tatlı mı tatlı, hele torunlarım gonca kanatlı. Çiçekler içinde bir ömür mutlu, gelip geçti gönül parkında güzel. Aşka mekan oldu yürek kafesin, hanemize düştü cemre nefesin. Tellerime kondu gülistan sesin, beni mi çağırdın türkün de güzel. Ebem kuşağında yedi renk oldum, huzur burcumuzda yek ahenk oldum. Sevgi bahçesinde kelebek oldun, dolandın evinde barkında güzel. Günler bir tebessüm, bir gülüş müydü? Haftalar, mevsimler pembe düş müydü? Geçen zaman mıydı? Uçan kuş muydu? Olmadık yılların farkında güzel. Yuvamız cennetten bir diyar gibi, mevsimler yaşadık ilkbahar gibi. Can dalında olgunlaştı nar gibi. Mutluluğun yaşı 40'ında güzel. Mutluluğun yaşı 40'ında güzel.
Allah razı olsun.
İrfan Burcu'nda şiir programını dinleyenlerin de inşallah mutluluk yaşları 40'ı bulur, 40'ı geçer diyoruz.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, yani artık diyecek bir şey bulamıyorum, iki tane.
Diyecek bir şey niye bulamıyorsun? Bir tane de sen yazacaksın yenge hanıma.
İnşallah.
Şiir olmazsa başka bir şeyler.
Ben çok duygularımı ifade edemiyorum. Düşüncemi daha rahat
yazı olarak ifade et kardeşim.
Daha rahat ifade edebiliyorum.
Yenge dinliyor nasılsa bu arada seni zor durumda bırakmak için bunları söyleyeyim. Şimdi bu okuduğumuz o tetiği kırmış bir tüfek gibi var. Eşime yazdım onu. Duyunca böyle ailelerin olduğu programda okuduğumda eve gittiklerinde hanımlar beylerini yakalarmış. Bak Bestami Bey eşine şiir yazmış, sen bana bir şey yazmadın diye zor durumda kalırmış. Neyse, ne var sırada şimdi?
Hocam
Gazi Bey,
gurbet dedik de Paris'e yazdığım bir şiir var.
Tamam, bir Paris'e okuyalım üzerine de evet. Konuşalım bir Paris evet. üzerine.
Paris, efsanesi, engin bir türkü. Turladım orada, aradım parkı. O şaşkın halimi gel de bir gör ki, anlatmakla bitmez, hali Paris'in. Metrosu bir başka girif bilmece. Bulvarları geniş, ufka dalmaca. İnsanları nazik gönlün almaca. Zerafet, nezaket, dili Paris'in. Eyfel'i görkemli bir başka duruş. Dört yanı periferik, ağıyla sarış. Sende batomuşla menzile varış. Sen nehri, geçilmez seli Paris'in. Şanzelize, şatavat, modernin adı. Orada alınır kahvenin tadı. Piramit karmaşık, bilinmez kodu. Değer biçilmeyen malı Paris'i. Strasbourg, Barbesi, demesem olmaz. Gezerken kasavet, kederin kalmaz. Opera meydanı şiire sığmaz. Sacré-Cœur, havası, yeli Paris'in. Gazi'ye burada tercih sorsalar. Gözüm yok, hepsini bana verseler. Paris'te mi, İstanbul mu deseler, İstanbul rüyası, yolu Paris'i.
Allahu ekber diyelim. Ben de zaten son dörtlük olmasaydı acayip bir cevap verecektim sana Gazi. Kurtardın son dörtlükten. Şimdi davet ettiler, Allah razı olsun.
Sizin sayenizde hocam.
Gezdik Paris'i de.
Evet, sizin sayenizde.
Fransa'yı da. Soruyorlar bana, hocam nasıl buldun Paris'i, nasıl buldun? Kardeşim boşuna uğraşmayın dedim bak. İstanbul'un üzerine ben gül koklamam dedim, hatırlıyorsun Gazi Bey. Ama sonda kurtarmışsın tabii. Oralar da güzel, güzellikler var.
Hocamı Sacré-Cœur'e ama... götürdüm. Sacré-Cœur Kilisesi var.
Ha. Sacré-Cœur ne yaptı orada?
Aşk Kilisesi demek onun şeyi, esas şeyi.
Allah, ne demek ki o?
Onu ben tam manasıyla bilmiyorum. Şimdi bir şey desem hani yalan
adı
şey.
Adı var mı? Evet. Evet.
Fakat onun bir anısı var. Şimdi biz girdik içeri, geziyoruz. Hocam bir şeyler okuyor. Sonra şöyle kulak verdim. Devamlı kelime-i şehadet getiriyor.
Kiliseye Müslüman yaptım abi ben gezerken. Çıkana kadar. Çıkana kadar kelime-i şehadet getirdim.
Kelime-i şehadet
getirdim. Oradaki havayı neyi?
Evet. Maşallah.
Hiç bozmadık.
Yani baktım evet. Bir şey yapamıyorum. Evet. İçimden. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. O anki o hava. O zaman.
Bir de kilisede Müslüman. Ağır bir havası olur.
Yani. Orayı evet. Müslüman evet. Yaptım.
Sıkar adam.
Evet. Bulunduğum dönemde.
İşte oradan çıkasıya kadar. Hocam ben zaman zaman misafirleri götürürüm. Aslında kilisenin yani dini şeyi değil olan kiliseye çıktığın zaman tavsiye ederim gidin. Yarım Eyfel sayılır yükseklikte değil mi hocam? Paris ayağın altında.
Evet,
yarım Eyfel sayılır. Yükseklik Sacré-Cœur Kilisesi tepesinde.
Neyse bir tepede.
Mont Rouge tepesinde. Şimdi o tepede şimdi tepenin ismi aklıma gelmedi. Öyle bir şey yani. O tepede o şeyi var. Hani Sacré-Cœur havası yeli Paris'inde oraya geldim. Bir yeli hani bu Çamlıca Tepesi gibi bizim şey alıyorsun yani. Nefes alıyorsun. Bir de onun otantik bir şeyi var. Görünümü var.
Sanat
Beyaz Kilise. Beyaz Kilise. Zaten oraya mesela diyelim ki ne? Bu Hristiyanlar aşk kilisesi diyorlar. Sacré-Cœur demek yani aşk şeyi demek yani. Mabedi demek.
Fransızca nasıl hocam? İyi mi?
Yıllardan
beri.
Orta. Orta. Hazreti Ali demiş ki bilmediğimin cahiliyim demiş. İşte 35 senedir öğreniyoruz. Daha hala öğrenemedik. Öyle gidiyor.
Evet.
Devam ediyoruz.
Ama sohbetimiz bitti.
Son bir şiirle.
Evet. Bir şiir alalım bitirelim. Sizden.
Evet. Gazi Bey.
Son bir şiir. Üstadıma atfen yazmış olduğum bir geçen geldiğinde geziye gelmiş oldu geldiğinde yazdığım bir şiir.
Bestan Bey'in bu şiir.
Evet. Dostun Dostla Buluşması diye bir şiir. Hal dilleri, halle vuslat bulursa, iki gönül bir dilekte olursa, bayram olur, bir araya gelirse, elbet her sevginin yönü köşkedir, dostun dostla buluşması başkadır. Hatır sayıp kadir kıymet bilen dost, arayarak kalp yolunu bulan dost, davetime zahmet edip gelen dost, sofrada paylaşım sonsuz aşkadır, dostun dostla buluşması başkadır. Riyakar üslupla serse dilini, kehren uzatarak verse elini, namert eller sarsa dostun belini, duyguları yalandandır, laçkadır, dostun dostla buluşması başkadır. Dostun bilip ona gönlün açarsa, bülbül olup nameleri saçarsa, ona rağmen kanatlanıp uçarsa, edeceği tek kelime keşkedir, dostun dostla buluşması başkadır.
Allah razı olsun.
Evet, kıymetli İrfan Burcu'nun şiir sohbeti dinleyicilerimiz. Geçen haftaki programımızda Cizre'den bir dostumuzu, şair dostumuzu Ali Rıza Kaşıkçı beyefendi ağırlamıştık. Biraz programımız açılmaya başladı. Şimdi Fransa'dan, Paris'ten kıymetli bir abimizi Gazi Çakmak beyefendi ağırladık programımızdan. 2015 yılındayız. 2013 yılında hanımına duyduğu bir hasret vesilesiyle, Beslenme Hocam'ın da biraz şevklendirmesiyle şairliğe başlamış ve hayli de şiir yazmış. Bunlardan birkaç şiir okudu bize kendisi. Hocam tekrar hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadınız.
Allah razı olsun.
Haftaya inşallah tekrar görüşmek ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın. Hayırlı kalın efendim.